ama. Dünyaya fotoğrafça bir bakış. Hazırlayan ve sunan Murat Yanık.
Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 15 günlük bir aradan sonra 15. Ama'da bugün yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum değerli fotoğrafçı, yazar Murat Yaykın. Hoş geldiniz Murat Bey.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Aslında Murat Bey açık radyo mikrofonlarının aşina olduğu bir isim. Kendisini 2003...
O civarlar ya.
Kamera Obscura adlı programı ile açık radyo dinleyicileri, takipçileri diyelim. Biliyor olmalı. Murat Bey'le sohbetimize başlamadan önce kısaca program blogumuza bir göz atmak istiyorum hızlıca. Bu hafta amaradyo.blogspot.com'da değerli konuğum Murat Yaykın'ın İmbroz, Burada Sadece Ölüm Var adlı projesinin görselleri mevcut. Ayrıca yine Murat Bey'e ait kısa bir özgeçmişte amaradyo.blogspot.com'da görülebilir. Şunu söyleyeyim, bu bölüm için görsel anlamda zengin bir içerik var. Lütfen program blogumuzu ziyaret edin ve bu fotoğraflara bir göz atın derim. Bu hafta için seçtiğim evrensel yüzde Paolo Pellegrin. Pellegrin bir Magnum üyesi. Newsweek için şu an çalışıyor. Romanya, Bosna, Lübnan ve Uganda çalıştığı ülkelerden bazıları. Onun çalışmalarından da bir seçki blogda yerini almış durumda. Her zaman gibi bir takım fotoğraf etkinlikleri de blogda mevcut. İlgilenenler oradan detaylara ulaşabilirler. Murat Yaygın değerli konuğum aynı zamanda Bir Gün gazetesinde fotoğraf yazıları yazıyor. Ne zamandan beri Murat Bey?
5 yıl oldu.
Yazı arşivine de sanırım yine Bir Gün gazetesinin web adresinden erişilebilir. Murat Bey, iki program öncesinde biz program etiği üzerine konuştuk. Pardon, fotoğraf etiği üzerine konuştuk. Estetikle başladık. Daha sonra etikle devam ettik sohbetimize. Bugün de kaldığımız yerden etik fotoğrafta, etik üstünde konuşmaya devam edelim istiyorum. Yine tanım soracağım size kısaca. Ahlaksız fotoğraf nedir? Yani daha doğrusu şöyle sorayım. Dürüst fotoğraf için neler söyleyebiliriz?
Şimdi dürüst fotoğraf diye bir tanımlama üzerinden gidecek olursak direkt aklımıza gelen şey aslında belgesel fotoğraf olmalı. Yani belgesel fotoğrafın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı meselesinin gündeme gelmesi ve bunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani sanatsal amaçla üretilmiş fotoğraflarda böyle bir gerçeği gösterebilme kaygısı diye bir kaygı söz konusu değil. O zaman etik deyince akla ilk gelen şey belgesel fotoğrafın olmazsa olmazı olan bir kavram etik. Buradan baktığımızda da şey tartışmaları çok fazla yapılıyor. Yani bu halen gündemdedir. Bu tartışmalar sanat kavramı ortaya çıktığından beri gerçeklik kavramı da çok tartışıldığı için sadece Türkiye'de değil bu tartışmalar ama bizde çok yoğunluğuyla devam etmekte ve katıldığım çeşitli panel ve söyleşilerde de sıklıkla gündeme gelen bir meseledir bu. Yani belgesel fotoğrafta gerçeğin yansıtıp yansıtılmadığı meselesi ve buna bağlı olarak da tabii etik mesele. Bu anlamda hani öznel bir fotoğrafçı kendi yorumunu kattığı durumda kendi öznel gerçekliği üzerinden yola çıkarak acaba nesnel bir gerçekliği belgesel fotoğrafta yansıtabilir mi sorusu etik sorusunun da cevabı olacaktır diye düşünüyorum. Ve en büyük etik bozucu olarak da sistemin kendisini doğrusu görüyorum. Hani fotoğraf üretimcisi olarak bir fotoğrafçının da kendi etik tutumu da çok önemli olmakla birlikte algı mekanizmalarına müdahil eden sistemin gerçeğin bozulumunu algı mekanizmalarına insanların ve aynı zamanda fotoğrafçıların bozulumunu sağladığı durumda bunu bilerek ya da bilmeyerek fotoğrafçı çalıştığı konunun ya da çalıştığı meselenin görselini oluşturduğu konunun ne kadar gerçeği anlatabileceği meselesini çok önemsediğim bir durumdur fotoğrafçı açısından.
Sanki daha önceki programımızda etiği konuşurken biz olayın hani biraz teknik yönüne değinmiştik. Bunu da hani bir takım editörler falan birleşip bir deklarasyon tarzında yayınlamışlar. Hani fotoğraf tek kareden oluşmalıdır, çekildiği gibi bırakılmalıdır, müdahale olmamalıdır. Ya bunun ötesinde bir aslında etik anlam taşıyor.
Evet, fotoğrafçının üretim açısından baktığımızda hani sistemin bu tarafını bir kenara bırakacak olursak, bu bahsettiğim meseleler üzerinden bir tarafa bırakacak olursak, fotoğrafçının kendisi üzerinden, kendi üretimi üzerinden baktığımızda fotoğrafçının tutumu daha çekim aşamasında başlıyor. Yani etik tutumu. Bu anlamda deklanşörü yönlendirdiği işte topluluk, insan, işte sosyal belgesel çalışmalar için söylüyorum. Andan itibaren zaten etik mesele buradan başlıyor. Bir kere hiçbir insanın ya da bir topluluğun yaşam alanı içerisinde kameranızı burnunuzu sokmak gibi çok bir özgür bir durum söz konusu değildir. Burada kurulacak olan iletişim, ilişki, o meseleyi gündeme getirme çabalarınızın samimiyetini o topluluğa ya da kişiye aktarımınız. Bunların hepsi çok önemlidir. Bütün bu paylaşımlar ve niyetinizin aktarılma başarısı sonucunda fotoğraf üretiminiz birincisi budur. İkincisi şey aşamasına gelir. Yani çekimin bu etik yaklaşımı aşaması tamamlandıktan sonra sizin fotoğraflarınız üzerinden yapacağınız hani manipülasyon mu diyelim buna. Bu biraz önce bahsetmeye çalıştığım, yani çekmiş olduğunuz bir fotoğrafın, görselin o bölgede, yani bir olay anında ya da bir sosyal belgesel bir çalışma sırasında yapmış olduğunuz görüntünün o rayı anlatabildiği, anlatamadığı üzerinden, yani bir gerçeklik kurgusunun manipülasyonunu o gerçeklik, bu tarihsel gerçeklik olabilir, sosyal gerçeklik olabilir, bunu çarpıtmaması gerektiği, yani belgesel fotoğrafçının yapacağı kurgu gerçeklik kurgusunun bozmaması gerekir, gerçekliği bozmaması gerekir pardon. Bu böyle bir sorun vardır. Bir üçüncü aşamada hani bu aşamalardan geçirilmiş etik bir dürüst fotoğraf diye sizin de söylediğiniz gibi bunun sunum biçimi de etik meselesini ilgilendirir. Yani bu etiği çok fazla yaygın medya bozar. Yani çok ciddi bir konunun yanında işte ayın güzelini koyduğunuz zaman olayın anlatım dili hemen farklılaşmaya başlar. Bu da bir etik meseledir doğrusu.
Aslında belki de fotoğrafçı ne kadar hassas davranırsa davransın, hani işin yayınlandığı mecrada belki de anlatım biçiminin bozulmasıyla bir nevi ahlaksızlık başlıyor. Hani işin teknik boyutundan öte bu burada aslında dikkat edilmesi gereken, hatta üstünde yoğunlaşılması gereken taraf hani belki.
Evet. Şöyle de bir örnek verebiliriz bununla ilgili. Yani çok işte bilinen bir fotoğraftır o, işte Çin'de Tiananmen Meydanı'ndaki o tankların önünde
pazar poşetiyle bekleyen
öğrencinin tanklara hareketini engellemeye çalışma çabalarının fotoğrafını biliriz. O hareketli bir görüntüdür de aynı zamanda. Mesela aynı kare görüntüyü hiç herhangi bir manipülasyona uğratmadan altına yazılan bir yazıyla dahi anlatımını çarpıtma üzerine kullanılmıştır. Yani bu fotoğrafın biz ne için çekildiğini biliyoruz. Yani gençlik hareketi vardır ve uzun zamandır o şeyi, muhalif hareketi bastıramayan devlet tankları dağıtmak üzere Tiananmen Meydanı'na sürdüğünde aynı fotoğraf karesini tankların bir kişinin önünde, bir insanın önünde sağa sola kaçmasını şu şekilde tanımlıyor Çinli yetkililer. Biz o kadar demokratik bir ülkeyiz ki bir insanın karşısında tanklarımızı bile çeviriyoruz. Şimdi altına böyle bir şey yazdığınız zaman otomatikman aynı fotoğraf karesi olmasına rağmen yapılan bir söz, yazı diliyle yapılmış olan ya da sözel olarak ifade edilmiş olan bir müdahaleyle anlatıyı kaçırıyoruz hemen.
etik kavramının her şeyden önce insan hakları alanıyla bağlantılı olduğu unutulmamalıdır. Bu benim sizin yazılarınızdan bir tanesinden alıntıladığım bir cümle. Biraz bunu açalım mı? Yani nerede insan haklarıyla fotoğrafçı hani buluşuyor, kesişiyor?
İnanın bana her yerde. Yani insan haklarıyla fotoğrafçının etik tutumu ve fotoğrafın kullanımının etik tutumu aynı zamanda. Yani sadece fotoğrafçı olarak da görmeyelim. Ben görüntü olarak hep düşünerek fotoğraf ideolojisini yazdım. Fotoğrafı daha çok baz alarak belki ama görüntüyü daha çok baz alarak da yazdım. Şimdi her yerde karşımıza çıkıyor. Çünkü insan hakları bağlı derken birinci de biraz önce söz ettiğimiz hani deklanşörün kişilerin üzerine çevirmesi ve özel yaşamlarının bir kamuya açılması bu zaten bir hani özel yaşam hak ihlali olarak düşünüldüğü gibi aynı zamanda biraz önce yine örneğini verdiğim manipülasyonlarla da ki manipülasyonlar çok farklı manipülasyonlar yani hem teknik olarak yapılacağı gibi biraz önce saydığımız yani sözü geçen birkaç manipülasyon örneğinde olduğu gibi toplumun ya da kişinin algısına müdahale etme de insan hakları ya da o topluluğun haklarına müdahil olan bir durum söz konusudur. O yüzden yapılan her türlü çarpıklık, manipülasyon bir şekliyle insan haklarına kadar gider.
Şimdi sizin yine bir itirazınızı dile getireceğim burada. Onun üzerinden biraz konuşalım istiyorum. Belgesel fotoğrafın sanat olarak değerlendirilmesine itirazım var diyorsunuz. Belgesel fotoğraf içinde estetik unsurlar da taşıdığını varsayalım. Yani fotoğrafçı böyle bir öyküme de yapmış öyküsünü kurarken. Neden sanat olmaz veya olmamalı? Şimdi... Ve bir cümle daha ekleyeceğim. Tamam. Yine sizin cümleniz. Burjuvazi belgesel fotoğrafı sanat düzlemine çekme gayreti içindedir demişsiniz. Benim katıldığım, %100 katıldığım bir cümle bu. Bunun üstüne biraz konuşalım mı? Önce belgesel fotoğraf neden sanat düzlemine çekilmemeli? Bu neyi bozar?
Şimdi tabii aslında bu çok derin bir konu ama ben şöyle hani başlıklar halinde değinmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten uzun bir anlatısı var bunun. Bir kere hani 18. Yüzyıldan önce sanat ve zanaat kavramları arasında öyle bir şey yoktu. Zanaat olarak tabir ediliyordu ve hani 18. Yüzyıldan sonra işte sınıflı toplum yapısının tarif edilmeye başladığından sonra 1848 komünist manifestonun yazılımından sonra burjuva egemen ideolojisi sanat kavramını kendi kültürünü aynı zamanda yaymak adına da sanatı çok ciddi şekilde kullandı. O zamana kadar yapılmış olan belgesel çalışma, o zamana fotoğrafın icadı sonrasında hemen akabinde yapılmış olan belgesel fotoğraf çalışmalarında hani insanın kendi içsel güdüsünden gelen bir estetik kullanımı olsa bile bu sanat amaçlı yapılan bir üretim değildi. Belgesel fotoğrafın zaten hani sanatın daha doğrusu fotoğrafla dile getirilmesinin çeşitli dalları var. Yani kurgusal fotoğraf var, deneysel fotoğraf var. Yani onu icra edebileceği ki buna da karşı değilim. Kullanılabilir elbette bu tip bir şey. Onu sanatsal amaçlı icra edebileceği bir alanlar daha doğrusu çok fazla. Ancak belgesel fotoğrafı bu sanat zeminine çekme çalışmaları aynı zamanda burjuvazinin sanatı kullanma, onu bir meta değerine dönüştürme manipülasyonuna çok açık hale getiriyor belgesel fotoğrafı böyle bir durumda. Yani biz işte savaş karşıtı bir fotoğrafın savaşa karşı bir toplum bilinci oluşturma üzerinden bir etkisi olduğunda bunu bu fotoğrafı yıllar geçtikten sonra ya da o an içerisinde sanat galerilerinde işte 10 bin 100 bin dolarlara alınıp satıldığı andan itibaren burada artık içeriğinden değil onun pazar değeri üzerinden konuşmaya başlıyoruz.
Zaten azalmakta olan fotoğrafın değiştirici etkin gücü bu şekilde belki bir miktar daha, hatta yani sıfırlanacak düzeyde.
Evet, azalmakta olan derken tabii bütün bu manipülasyonlar sistemin kendisiyle ilgili. Yani burjuva egemen ideolojisiyle ilgili bir şey. Bunun azaltılma meselesi de buralardan kaynaklanıyor. Yani teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında görüntü toplumu yaratılması meselesi de ciddi şekilde rayına oturtulmaya çalışıldı ve bu başarıldı da denebilir. Yani hangi birimiz evimizde önce televizyonu bir başka şeye koyarız, ondan sonra koltukları ona göre dizeriz. Yani iktidara göre koltuklarımızı dizeriz. Yani görüntü ideolojisinde bu fotoğrafın etki gücünün azalmasından ziyade işte fotoğraf bu tip kullanımlar içerisinde çok ciddi şekilde burjuvan egemen ideolojisinin elinde bir kültür hegemonyasını yaymakta bir araç haline geldi. Bu yüzden söylüyorum.
Bu noktada da şöyle bir soru gündeme geliyor. Şimdi toplumsal zemin, medya zemini diyelim, belli. Hani güzele öykünmeden çekilmiş direkt salt gerçeği yansıtan fotoğraflar veya öyküler yani pek talep göremeyebiliyor. Yani bu durumda belgesel fotoğrafçı hani ne yapacak? Yani kendisine bir mecra bulmak gibi bir de derdi var. Büyükçe bir dert hem de. Bu durumda hani nasıl bir çözüm getirebilir?
Evet, birincisi popüler kültürün tuzakları içerisine düşmeyecek. Yani öncelikle dediğim gibi belgesel fotoğraf mesele aldığı, kendisine sorun adlettiği konuyu doğru taşımak gibi bir yükümlülüğüne sahip. Fakat tabii mecra gibi bir sorunumuz var. Şimdi fakat enteresan bir şekilde hani sadece sergi salonu zaten hani ulaşabilecek kitleler açısından belli bir orta üst kesimi diye düşünebileceğimiz bir izleyici kitlesine sahip. O yüzden çok farklı mecralar oluşturmak durumundadır. Elbette hani gelişen teknolojilerle birlikte internet ve yayın ağları açısından hani dünyaya çok uzak noktalara kadar ulaşabilme imkanları söz konusu. Ama farkındaysanız yine kapitalizm boş durmamakta ya da sistem kendi hegemonyasını sürdürebilme için kendisini tehdit oluşturan bir takım özgürlük alanlarını kısıtlama cihetindedir. Yani işte bugünümüzde yaşanan internet ağlarının gelen yasaklarla ilgili olarak da gündeme getirebiliriz. Aynı şekilde yaygın medya ağları da eğer medya ağları tekelleşmişse gene bir mecra olarak gözükmesine rağmen yine de kısıtlı. O zaman alternatif basını yaratmak durumunda, alternatif dergileri çıkartmak durumundasınız. Bunlar da engellenmektedir tabii. Yani bunların dağıtım ağı içerisinde problemleri vardır. Aslında ciddi problemlerdir. O anlamda da sokağa iş düşer. Yani bence çok önemli olan şey birebir sokaklardır. Evet.
Hemen mecra demişken unutmadan bir hatırlatma yapacağım. Fotoğraf üzerine bir düşünce dergisi, Fotoğrafsız adıyla Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi'nin çıkardığı, fotoğraf notlarının akabinde çıkardığı yeni bir dergi. Önemli olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf üzerine bir düşünce dergisi. Bu dergiye de dinleyicilerimiz erişsinler isterim.
Evet, alternatif bir yayın olarak bu düşünebilir. Hem Fotoğraf Notları Dergisi, Galata Fotoğrafhanesi, Fotoğraf Akademisi bünyesinde çıkarttığımız bir dergi.
Evet. Şimdi son bir sorum olacak. Kısaca alacağım bunu, sonra biraz Gökçeada'dan bahsetmek isteyeceğim sizinle. Bir dönem İFSAK'ta yönetim kurulu başkanlığı da yaptınız. Sorum şu: Türkiye fotoğraf camiasında hani kurumsallaşma üzerine bir şeyler söylemenizi isteyeceğim sizden. Dernek oluşumları Türkiye fotoğrafına nasıl etki ediyor? Ya benim şahsi eleştirim bu konuda, kendilerinin fotoğraf çerçevesinden çok fazla çıkamamışları, toplumsal hadiseler üzerine fikir ve üretim beyanı edememiş olmaları. Belki yani yanlışım, bilmiyorum. Fakat gözlemim böyle. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kısaca bunu alacağım.
Evet, ben de uzun dönem İFSAK'ta hizmet ettim. Orada üyeliğim de devam etti uzun bir dönem. Yönetim kurulunda da bulundum. Şimdi Bir kere öncelikle STK dediğimiz ve fotoğraf üzerinden bu tip kurumlar, kuruluşlar öncelikle şeyi aşmak zorundalar. Yani elbette şeye çok talep var. Artık cep telefonlarıyla fotoğraf çekilebildiğine göre 7'den 77'ye herkes fotoğraf çekebilme özgürlüğüne sahip. Bu da güzel bir şey, kötü bir şey değil. Bu anlamda da talep çok olabiliyor. Yani artık temel fotoğraf eğitim dersleri falan. Fakat bunu aşmak durumundadırlar artık. Yani temel fotoğraf eğitimleri çok kısa sürede alınabilecek bir şeydir. Kurumlar bunları aşmak zorundadır. Birincisi bu. İkincisi fotoğrafın hani ideolojik ve felsefik kullanımları açısından da bir fikir sahibi olmak gerekir. Ve fotoğraf dernekleri aynı zamanda farklı disiplinlerle de yani bu eğitim biçimlerini desteklemek durumundadır. Sosyal ve siyasal meselelerde de kesinlikle duyarlı olmak durumundadır. Bunu ben yönetimde olduğum dönemde çok çabalarım olduysa da bunu başardığımı da söyleyemem. Yani insanlık adına çok ortak meseleleri gündeme getirmek bile dernek içerisinde son derece zor oluyordu. Geçmiş sivil toplum kuruluş yasaları daha kısıtlayıcıydı. Şu anda çok özgür olduğunu söyleyemeyiz ama benim yönetimde olduğum dönemlerde yani herhangi bir diyelim ki bir şeyin protestosu, bir basın bildirisi sunmak istiyorsunuz. Biliyorsunuz bu şeyde İngiliz konsolosluğunun bombalandığı yıllarda fotoğraf vakfının da zarar gördüğü yıllarda. Kaldı ki salt fotoğraf ve fotoğraf vakfı yani fotoğraf derneği ya da fotoğrafçıyı ilgilendirmemesi gerekir. Herhangi bir yerdeki bir durumun protestosunda ya da işte eğer tekel işçisinin desteklenmesi meselesinde de bu tip kurumların bir muhalif bir duruşunun olması gerektiğini düşünüyorum. Buralarda da söz sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum. O tarihlerde yani benim çalıştığım dönemlerde bir basın bildirisi okumak için en yakın mülki amirliğe basın metnini göndermeniz gerekiyordu. Karar defterlerine yazılması gerekiyordu. Karar defterlerinin dernekler masasında onaylanması gerekiyordu. Ve ondan sonra 24 saat herhangi bir yerden itiraz gelmezse bu basın bildirisini okunabiliyordu. Şimdi onlar belki kalktı ama şey değişmedi. Yani derneklerin tutumu değişmedi. Bir de hani Türkiye Fotoğraf Federasyonu diye bir federasyon kuruldu. Bu derneklerin toplu olarak kurmuş olduğu bir şey. Yine aynı şikayetleri bu federasyon içinde edebiliriz. Yani yarışma düzenlemek ve formatlarını oluşturmaktan başka ve aidat toplamaktan başka şu ana kadar kurulalı onca yıl oldu. Bir şey daha henüz göremedik.
Ve Gökçeada'ya gelelim. Blogumuzda da fotoğraflara ulaşabileceksiniz. İmbroz, burada yalnızca ölüm var. Burada sadece ölüm var mı?
İmroz, burada yalnız ölüm var.
Yalnız ölüm var. Biraz projenin oluşumundan, gidişatından, şu anki durumundan kabaca bahseder misiniz?
Evet, Gökçeada ya 2000'li yıllarda ben ziyarette bulunmuştum. Gittiğimde Ağustos ayına denk gelen Meryem Ana yortusu dönemlerinde gelen bir dönemdi. 14 Ağustos tarihinde Tepeköy'de, eski adıyla Agridia köyünde. Ama tabii genel olarak da bütün Rum köylerinde olan bir törendi bu. O tarihlerde adadan göçme zorunda kalmış ikinci, üçüncü kuşak artık Rumlar adaya gelirler. Ve adada Rum nüfusu Ağustos ayında kalabalıklaşır. Onun haricinde bu ayın haricinde, Ağustos ayının haricinde adada köylerde 7 tane Rum köyü vardır. Yaşayan Rum vatandaşlarımızın sayısal 200'ü bulmaz. Benim çalıştığım dönemlerde de 231 olarak gözüküyordu. Fakat şu anda daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Ölümler var. Yaş ortalamaları da 70'in üzerindeydi. Bu anlamda da doğum yok adada, düğün, dernek yok, genç yok ve yalnızca ölüm var. Sadece ölen insanlar değil, bir kültür de adada ölüyor, bir tarih de adada ölüyor. Adanın tabii geçmişi siyasal olarak 1923'lerden başladığımızda yani Lozan Anlaşması ile beraber adanın Türkiye'ye bağlanması, Lozan Anlaşması ile oluyor. Bu aynı zamanda Tenedos'u da, Bozcaada'yı da ilgilendiriyor. Şimdi resmi tarihte benim dinlediğim belgesellerde adadan göçün mübadele olarak anlatıldı. Aslında mübadele değildir adadaki göç. Çünkü Lozan Anlaşması gereği Bozcaada, Gökçeada, İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türkleri mübadele dışı tutulmuştur. Mübadele de bildiğiniz gibi buradaki Rum vatandaşların Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türklerin de buraya gelmesi ve 1930 yılında Ankara Anlaşması'yla mal değiş dokuşu da yapılarak artık iyice netleştiği bir dönemdir. Adada 1960'lara kadar 8500 Rum yaşarken hiç Türk yok. Ve sonra 60'lardan sonra durum değişmeye başlıyor. Ben bunları öğrendikten sonra bu çalışmayı yapmaya karar verdim. Ve 1965'te Dereköy, Sinidi Köyü, o tarihte Türkiye'nin en kalabalık köylerinden bir tanesi, arkasına bir cezaevi kuruluyor, yarı açık cezaevi ve cezaevine özel mahkumlar getiriyor. O tarihe kadar adada kapılarına bile kilit vurmayan Irak yaşayan insanlar o tarihten sonra da ciddi baskılarla karşılaşıyorlar. Ada kendine yeten bir ada, tarım arazisi olarak, tatlı su olarak dünyada da sayılı adalardan bir tanesi. Baraj var, elektrik üretiyor, Çanakkale'ye elektrik taşıyor. O denli.
Yüzölçümü olarak da geniş.
Yüzölçümü olarak da çok büyük bir ada. Bu anlamda da hani hayvancılık, süngercilik, balıkçılık, tarım anlamında da kendi kendine yetebilen bir ada. Fakat tarım arazilerine el konuluyor. Devlet üretme çiftlikleri yapılmak üzere. Ve bugün kısa kesecek olursam biraz, çünkü uzundur bunu biraz anlatmak. Bugün bu mübadele dışı olduğu için oradaki toprakları ve oradaki gayrimenkulleriyle ilgili olarak göçmek durumunda kalmış Rumlar adadaki kendi varlıklarını yeniden sahip olabilmek için Avrupa Birliği'nde davalıktır ada.
29 Ekim 2010 Cuma akşamı da kimliği belirsiz kişilerce İmroz'da, Gökçeada'da bir mezarla saldırı düzenlenerek 78 mezar taşının da tahrip edildiği geçen
da,
haberler arasında.
Bunu da geç haber aldım ben. Evet,
çok şeyde üzücü. Mevcut. Programımızın sonuna geldik. Ben Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum katılımı için, güzel sohbet için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Açık Radyo'yu tekrardan bana geçmişimi de hatırlatarak çok teşekkür ederim. Sağ olun.
15 gün sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ama dünyaya fotoğrafça bir bakış. Hazırlayan ve sunan Murat Yanık.